Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Şu anda radyoları, otomobilleri başında, evlerinde, iş yerlerinde, bilgisayarları önünde internet aracılığıyla bizi uykudan dinleyen, Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da ve tabii Türkiye'nin her köşesinde, dünyanın her köşesinde bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından yayınlanan yeni bir Çınaraltı programından da hepinize merhaba. Sevgili dinleyiciler, bundan 100 yıl kadar önce, 1897 ve 1900 yılları arasında Çin'in özellikle Çihli ve Şantung çevresindeki taşra kesimlerinde bir ayaklanma oldu. Bu ayaklanmaya tarih kaynakları Bokser ayaklanması diyorlar. Bu ayaklanma dini ve milliyetçi çizgiler taşıyan etkili bir hareketti. Sözü geçen eyaletlerde bir örgüt kurulmuştu. Doğruluk ve Uyum Çetesi. İ Ho Tuan. Bu teşkilatın attığı kıvılcımla parladı bu ayaklanma ve buna ağırlıkla köylüler katılmıştı. 1896 yılında büyük bir açlık salgını olmuştu. Ertesi sene 1898'de sarı ırmak taştı. Seller köylüyü perişan hale düşürdü. Arkasından Japonya karşısında yenilgiye uğranıldı. Arkasından Almanya Şantung'a el koydu ve bütün yabancılara bir takım imtiyazlar verilmek zorunda kalındı. Bundan dolayı halkın çeşitli kesimlerinde tepki meydana geldi. Bunların yanı sıra sevgili dinleyiciler, büyük paralar harcayarak Çinlileri Katolik ya da Protestan yapmak için çalışan misyonerlere de bir reaksiyon doğmuştu. İşte bu şartlarda yabancılara karşı haklarını, dinlerini korumak maksadıyla yola çıktı Bokserler. Kendilerine has yeminleri, kendilerine has sihirleri vardı. Kendilerine mahsus bir boks yapan mistik bir hareketti. Bokser harekatının bir özelliği de sanayileşmenin ilk devirlerinde başta İngiltere olmak üzere Avrupa'da görülen makine kırma harekatlarındaki gibi kendilerini işsiz, aç bırakan yeni mekanik gelişmelere cephe almalarıydı. Bunu inşa halindeki demir yollarına, telgraf hatlarına vesaire saldırarak ortaya koydular bak Bokserler. Bokser harekatına katılanların arasında buharlı deniz taşımacılığının yayılması neticesinde toptan mahvolan büyük kanal sandalcıları da vardı. Bokser hareketinde merkezi bir kumanda yoktu sevgili dinleyiciler. Bokserler yabancılara ve ülkeyi bu duruma sokan hanedana karşıydılar. Fakat Manchu hanedanı kendisini de ezip sıkıştıran yabancı hakimiyetine karşı onu biraz hafifletmek için Bokserleri baskı unsuru olarak kullanmak istiyordu. İşte bu sebeple onlara el altından yardım etmekteydi. Çin'in geniş toprakları bir çember içerisine alınmıştı sevgili dinleyiciler. Bir taraftan Ruslar fırsat kollayarak sınırlarını Çin topraklarının içine kadar uzatıyorlardı. Doğuda Japonlar askerlik ve ekonomik yönden mühim olan yerleri emirleri altına almak istiyorlardı. Pekin, Şanghay, Tianjin gibi önemli yerler, bilhassa limanlar Avrupa'nın büyük devletleri tarafından adeta parsellenmiş gibiydi. Her devletin ayrı bir nüfuz bölgesi vardı. Buralarda onların polisleri bulunurdu, onların bayrakları dalgalanırdı. Bu bir nevi kapitülasyondu. İşte Hong Kong yakın zamana kadar İngilizlerin hakimiyeti altında bir limandı. Sonra Çinlilere iade edildi. İşte Çinlileri böylesine bir sömürge haline sokan Batılılar bir yandan da papazları, misyonerleri vasıtasıyla din propagandası yapıyorlardı ve dini zayıf Çinlileri kazanmak gayreti içindeydiler. Çinliler Fransızlara, İtalyanlara, İngilizlere, Almanlara ve hatta Amerikalı papazlara karşı gizli bir hınç alma, öc alma duygusu taşıyorlardı. İşte bokser ayaklanması bu şartlarda meydana gelmiş bir hareketti. İlk isyan 10 Haziran 1900 tarihinde Şantung'da başladı sevgili dinleyiciler. 13 Haziran'da Çin'in merkezi Pekin müthiş bir gün yaşadı. Bokserler etrafa alev saçtılar. Avrupalı, Asyalı bütün yabancıların resmi ve özel binalarını kuşattılar. Bu ayaklanma 54 gün sürdü sevgili dinleyiciler. Yabancılara ait binaların çoğu yerle bir edildi. Birçok insan öldürüldü. Aynı sıralarda Tianjin ve Şanghay'da da isyanlar oldu. Bu kanlı isyanın parolası yabancıların defolup Çin'den gitmesiydi. Hareket aynı zamanda papazlara ve misyonerlere de yöneltilmişti. Bütün yabancıların oturdukları mahalleler Çinliler tarafından kuşatıldı. Avrupa basını bu hadiseyi fazla mübalağalı ve korkunç kelimelerle dünyaya aksettirdi. Çin'de temsilcileri ve tebaları olan büyük devletler heyecan içerisindeydiler. Bu ayaklanma sırasında Alman Büyükelçisi Baron de Ketteler sokakta linç edilmek suretiyle feci şekilde öldürüldü. 20 Haziran 1900 yılında vuku bulan bu kanlı hadise Çin'deki Avrupalıları merhametsizce karşı koymaya yöneltmek için kafi geldi. Bu hadise daha sonra filme de alınmış, hatta birkaç filmin konusu olmuştur. Yakın zamanda ülkemizde de gösterilmişti. Evet, Alman Büyükelçisi'nin Çin ihtilalcileri tarafından öldürülmesi üzerine heyecan büsbütün arttı sevgili dinleyiciler. Büyük devletlerin temsilcileri sarayı tazyike başladılar. İmparatoriçe Pekin'den kaçtı. Çin ordusu darmadağın olmuştu. Avrupalıların Çin'de bulunan askerleri bu iç hadiseyi kanlı şekilde bastırmaktansa Çin'in resmi makamlarıyla müzakere yoluyla önlemeyi uygun buldular. Bir taraftan da bokserlere karşı ateş açtılar. Aynı zamanda politik temaslara başvurdular ve Çin'i para cezasıyla cezalandırmak ve onu yıllardan beri alıştığı uykusuna tekrar daldırmak gibi gayretler içinde bulundular. Pekin'deki Alman Büyükelçisi Baron von Ketteler, bokserler tarafından öldürüldükten sonra Almanya bütün Avrupa'yı ayağa kaldırdı sevgili dinleyiciler. Çin isyanını kanlı şekilde bastırmak kararını aldı. İmparator Wilhelm'in teklifi üzerine Çin'deki Avrupalı askerlerin başkumandanlığına Mareşal Walder Sy tayin edildi. Mareşal Walder Sy bu görevi devralırken 69 yaşını doldurmuştu. Avrupa'nın tarihinde büyük ünü vardı. 1866 Sadovya, 1870 Sedan savaşlarının muzaffer bir kumandanıydı. Almanlar Paris'e girdiklerinde 1871 yılında Versailles Sarayı'nda yapılan muhteşem merasiminde baş misafiriydi. Bu mazisi sebebiyle Çin'deki Avrupalıların bütün askerleri Walder Sy'nin emrine verildi. Walder Sy, Çin asillerini ezmek için Çin'in tanınmış insanlarından birinin elde edilmesini teklif ediyordu. Nitekim Çinlilerin milli kahramanı olan Li Hung Chang, müttefiklerin teklifiyle Çin başkumandanlığına tayin edildi. Ve Çin isyanı aslında saraya yakın bulunan bu kumandanın gayretiyle bastırılabildi. Thank you. Evet, Çin'de bokser ayaklanması devam ediyordu. Bokser, sizin de hemen hatırınıza geleceği gibi yumruklaşma, yumrukla öldürme manasına geliyor. Yani boksör. Çinliler işte bu hareketlerinde, bu eylemlerinde bu kelimeyi çok kullandılar. Hakkın yumruğu şeklinde. Normal tabii spor manasında değil. İşte bu isyan yayılırken, bu arada Çin'in nüfusu 440 milyon civarındaydı. İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Sultan Abdülhamit'e bir briefing verdi. Ve bu briefingde bu Çin'in nüfusunun 50-55 milyonunun Müslüman olduğunu söyledi. Ancak daha sonra yayınlanan bazı vesikalarda bu rakamın 25-30 milyon civarında olduğu yer alıyordu. Çin'deki Müslümanların bir kısmı Uygur bölgesinde, Doğu Türkistan'da yaşar ve bunlar Uygur Türküdür. Bir kısmı ise Şanghay havalesinde yaşar, Çinli Müslümanlardır. Bokserlerin ayaklanması sırasında Çin'deki Müslümanlar bu isyana pek katılmadılar sevgili dinleyiciler. Hatta çoğu ayaklanmanın sokaklara akıttığı kanlardan korkarak camilere sığındı. Hatta Çin Müslümanları başı darda kalan İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman, Amerikalı, Avusturyalı yabancıları da bu camilerde muhafaza ederek ölümden kurtardılar. İşte bu arada sevgili dinleyiciler, Alman İmparatoru Sultan Abdülhamit'e bir ricada bulundu. Rica esas itibariyle iki maddeden oluşmaktaydı. Malum Sultan Abdülhamit, hükümdarlığının yanı sıra dünya Müslümanlarının dini lideri, yani halifesiydi. İşte bu vasfıyla Çin Müslümanlarının bokser hadiselerine karışmamaları için bir tavsiyede bulunabilirdi. Diğer taraftan bir hükümdar olarak Çin'in batılılara karşı kanlı hareketlerini önlemek üzere Avrupalı milletlerden oluşan orduya Türkiye'den de bir miktar asker göndermek suretiyle katkıda bulunabilirdi. Yıllar sonra Kore'de olduğu gibi. Alman İmparatoru'nun bu teklifini ulaştırmak üzere Almanya'nın Türkiye Osmanlı Büyükelçisi Baron de Marshall Bilberstein birkaç defa Sultan Abdülhamit'i ziyaret etti. Hatta son görüşmesini bu işi çabuklaştırmak maksadıyla 5 Nisan 1901 günü Cuma selamlığında yaptı. Padişah her zamanki siyasetiyle elçiyi bir miktar oyaladı. Mevzuyu Sadrazam Halil Rıfat Paşa ile ve diğer yetkililerle görüştü. hükümdarının halife sıfatıyla Çin hadisesine alaka göstermesi lehte bir sempati doğuracağı için uygun görüldü. Ancak Çin'e bir miktar asker gönderilmesi benimsenmedi. Ancak kan dökülmemesi için Çinlilere nasihatte bulunmak, aynı zamanda Çin'deki müttefik orduların başkumandanıyla temas etmek üzere bir heyet gönderilmesine karar verildi. Evet, Alman İmparatoru Sultan Abdülhamit'in halifelik sıfatından istifade etmek istiyordu. Sultan Abdülhamit de gerçekten bu sıfattan istifade etmek istedi. Fakat her ikisinin de istifade maksatları birbirinden farklıydı. Elbette ki bu Türk heyeti yol boyu Müslüman Çinlilerle temas kuracaklar ve diğer batılı devletleri kıyasla Almanları tutacaklarını düşünüyordu imparator. Nitekim Çin'e giden Türk heyetinin bütün uğrak yerlerde Alman misyon şefleriyle ve onların ilgili temsilcileriyle temasa geçmeleri ve Çin'de daha çok Almanlarla ilgilenmeleri Almanya tarafından umuluyor, bekleniyordu. Çin'e gönderilecek Türk heyetinin masraflarını da Alman hükümeti ödemek istiyordu. Heyetin resmi vazifesi kısaca padişahın ve halifenin selamını ulaştırarak Çin Müslümanlarına bu gibi isyanlara katılmanın dinen caiz olmadığını anlatmaktı. Bir nevi nasihat edilecekti. Nasihat heyeti zaten Osmanlı geleneğinde bol miktarda emsaline rastlanan bir kurum, bir adetti. Nitekim sadrazamla padişah arasında cereyan eden müzakereler ve bunu teyit eden yazışmalar bu nasihat sırasında kullanılacak kelimeleri bile tespit etmişti. Adeta konuşmanın mevzuu sınırlandırılmıştı. Netice itibariyle sevgili dinleyiciler, Sultan Abdülhamit, Çin'e nasihat etmek üzere bir Türk heyetinin gönderilmesinin kabul edildiğini elçiye bildirdi. Ve Alman elçisinin asker gönderilmesi teklifini nazikçe reddetti. Heyet Fransız vapuruyla mı, Alman vapuruyla mı gidecek diye bir müddet düşünüldükten sonra, bu vapurların İstanbul'dan geçişini beklemeden 18 Nisan 1901 tarihinde bir Rus vapuruyla heyet Çin'e hareket etti. O sıralarda Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislam'ı ünlü din alimlerinden Mehmet Cemalettin Efendi'ydi. Bu Mehmet Cemalettin Efendi Sultan Abdülhamit zamanında 18 sene aralıksız Şeyhülislamlık yaptı. Hatta meşrutiyet ilan edildikten sonra 1908'de de yine aynı görevde bırakıldı. Zekasıyla, dürüstlüğüyle tanınmış bir kişiydi. Daha sonra iddiaçılarla anlaşamayınca iddiaçılar kendisini görevden aldılar. Bu Şeyhülislam Cemalettin Efendi, Çin'e gönderilecek heyete katılacak olan din adamlarını bizzat seçti. Daha sonra Pekin'de medreseler açtıran Müslüman Çinlilere din adamı yetiştirmek için de bizzat uğraştı. 1901 yılında bizim bahsettiğimiz bu bokser ayaklanması dolayısıyla Türk nasihat heyeti Çin'e giderken Şeyhülislam Mehmet Cemalettin Efendi, Müslümanların lideri halife adına kaleme aldığı bildirileri Çince'ye çevirtti. Bunları İstanbul'da bastırdı ve bunları heyetin yanına verdi. Çinli Müslümanlara Şeyhülislam'dan efendim iyi niyet ve selamet mesajı taşıyordu bu beyannameler ve bunlar Türk nasihat heyeti tarafından Çin'deki Müslümanlara dağıtıldı. Bu beyannamelerin üzerinde Bismillahirrahmanirrahim yazıyordu. Altında Çince Şeyhülislam'ın temennileri ve duaları yer alıyordu. Daha sonra birçok Çinli Müslümanın bu beyannameyi çerçeveleterek evlerine ve dükkanlarına bereket maksadıyla astıkları görüldü. Evet, Çin'e gidecek heyet o kadar kolay tayin edilmemişti sevgili dinleyiciler. Heyete katılacak kişilerin adları kağıt üzerinde zaman zaman değişikliğe uğradı. En son seyahatten 5 gün önce heyetin son şekli katiyleşti. Türk nasihat heyetine başkanlık edecek kişiyi padişah bizzat seçti. Bu Mirliva Enver Paşa idi. erkan-ı harp yani kurmay mirliva, mirliva tuğ general veya tüm general karşılığıdır. Padişahın yaverlerinden de bu Enver Paşa. 1897 yılında Türk-Yunan Savaşı'nı Yıldız Sarayı'ndan takip etmek üzere kurulmuş 50 kişiden müteşekkil hususi bir topluluk vardı. Askeri teftiş heyeti onun daimi azasıydı. Bu Enver Paşa Polonya asıllı ve asıl adı Konstantin Borzenski olan ve daha sonra Müslümanlığı kabul ederek Türk ordusunda hizmetler yapan Mustafa Celaleddin Paşa'nın oğluydu. Malum Polonya ve Macar 1848 yılında Polonyalı ve Macar vatanseverler Ruslara ve Avusturyalılara karşı ayaklanmıştı. Her iki devlet de bu ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırınca bu vatanseverler o zaman Osmanlı Devleti'ne sığındılar. Yabancı devletler Avusturya ve Rusya bunların kendilerine iade edilmesini istediyse de Baba Ali büyük bir âli cenaplık göstererek bu kendine sığınan mültecileri teslim etmedi. Bu hadise Avrupa'da büyük müsbet bir kamuoyu oluşmasına sebep oldu. Hatta öyle ki İngiltere'de gençler Türk elçisinin arabasının atlarını çözerek elçinin arabasını bizzat kendileri çekerek elçiliğe kadar getirerek bu sempatilerini göstermişlerdi. Bu Macar ve Polonyalı mülteciler bilahare Müslüman olarak, hepsi de genellikle subaydı, Müslüman olarak Osmanlı hizmetine girdiler sevgili dinleyiciler. İşte bunlardan bir tanesi bu Konstantin Borzenski idi. Ve Mirliva Mustafa Celaleddin Paşa adını aldı. Bu Mustafa Celaleddin Paşa asker olmakla beraber ve harplerde çok kahramanlık göstermekle beraber aynı zamanda büyük bir Türkoloji bilginiydi. Ve Türklerin menşei üzerine yazdığı araştırmalarla tanınır. Polonyalı olmakla beraber bu konuda çalışmıştır. İşte heyetin başkanı olan Enver Paşa bu Mustafa Celaleddin Paşa'nın oğluydu. Şimdi diyeceksiniz ki biz Enver Paşa'yı tanıyoruz. Fakat o Enver Paşa ile bu Enver Paşa'nın ilgisi yok. O Enver Paşa İddiat ve Terakki Cemiyeti'nin lideriydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında başkumandan vekiliydi, harbiye nazırıydı ve sarayda damattı. O Enver Paşa Selanik asıllıdır ve daha sonra yaşamıştır. Daha küçüktür bizim Enver Paşa'dan. O başka. Çin'e gidecek olan Türk heyetinin başkanı olan Enver Paşa Mirliva yani tu veya tüm general iken öteki Enver Paşa daha henüz yüzbaşıydı. Bizim Enver Paşa Paris'te okumuştu. Askeri ateşelik, ateşe militerlik yapmıştı. Türk-Yunan Hudut Komisyonu başkanlığında çalışmıştı. Amerika-İspanya İttilafı sırasında Sultan Abdülhamit tarafından ateşe militer ve müşahit olarak Küba'ya gönderilmişti. Dış münasebetlere aşinaydı. Bilgili bir askerdi. Sultan Abdülhamit bu işe en uygun kişi olarak onu düşündüğü için heyet başkanlığına getirmişti. Ha yeri gelmişken söyleyelim, bu Enver Paşa meşhur şair Nazım Hikmet'in anne babasıdır. Annesi Celile Hanım'ın babasıdır. Aynı zamanda Mehmet Ali Aybar'ın dedesidir. Aynı zamanda Ali Fuat Cebesoy'un dedesidir. Aynı zamanda Oktay Rifat, yazar Oktay Rifat'ın dedesidir.
Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim konuşmalarımıza yarim mahşere kaldı. O bizim konuşmalarımıza yarim mahşere kaldı. Mopsanede yata yata yanlarım çürüdüm. Pencereden baka baka bayarım ela gözüme süzüldüm. Pencereden baka baka hayalim ela gözler süzüldü.
Nasihat heyeti olur da din adamları bulunmaz mı? Dinle ilgili nasihatler mevzuunda vazife yapacak din adamlarının da tabii heyette bulunması icap ediyordu. İşte bu Çin'e gidecek heyette bulunacak olan din adamlarının ve diğer kişilerin seçiminde Sadrazam Halil Rifat Paşa Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin mütalaasını aldı. Saray da aynı görüşte birleşti. Din alimlerinden Beyazıt Camii'nin ve medresesinin hocalarından Mustafa Şükrü Efendi, bir de fetvahane memurlarından Kadı Hacı Tahir Efendi bu heyete dahil edildi. Ancak heyete Enderun'da yani sarayın iç hizmetinde çalışan, Türkçe öğrenmiş iki Çinli Müslümanın katılması önceden düşünüldü. Sonradan bundan vazgeçildi. Onların yerine Sarıklı Zuhaf alayından Humuslu Mahmut ve Hasan adlı erlerin iştirak etmesi uygun görüldü. Heyet Enver Paşa'dan başka bir subayın daha girmesi lazımdı. Bunu Halil Rifat Paşa'nın reisliğindeki kurul seçemedi. Bunun üzerine padişahın emriyle kol ağası Yaver Ömer Nazım Bey bu işe tayin edildi. Kol ağası o sıralarda bugünkü kıdemli yüzbaşıya denk düşen bir rütbedeydi. Daha sonra Miralay Nazım Bey adıyla şöhret yaptı ve Selanik Merkez Kumandanı oldu bu zat. Heyete bir de tercüman lazım. Onun için de uzun yıllar İstanbul'daki Avusturya Konsolosluğu'nda çalışmış olan Hırvat asıllı Vicinço Kinyoli ile kızı Matmazel Hortans alındı. Çinli Müslümanlara nasihata giden Türk heyetinde bir de İstanbullu Mehmet Efendi hizmetkar olarak yer almıştı. Türk heyetine tercüman olarak alınan Vicinço Kinyoli ile kızı Matmazel Hortans'ın ecnebi tebalı olmaları sebebiyle resmi vesikalarda isimlerinin geçmesi uygun bulunmamıştı sevgili dinleyiciler. Hele böylesine bir heyete ilk kez katılan bir kadının isminin zikredilmesi hiç muvafık değildi. Bunların masraflarının Enver Paşa'ya tahsis edilen miktardan karşılanması karara bağlandı ve bu mesele halledildi. Daha önce dış ülkelere gönderilen hiçbir Osmanlı heyetinde kadın bulunmamıştı. Yani bu bir ilkti. Çin'e giden heyete babasıyla beraber tercüman olarak katılan Matmazel Hortans, seyahatin ikinci gününde heyet başkanı Enver Paşa ile evlendi. Ateşle barut bir arada durur mu? Yıldız Sarayı'ndan İzmir'e Enver Paşa adına bu konuda şifreli bir telgraf gönderilmişti. Enver Paşa aslında o sıralarda evliydi. Matmazel Hortans'ı ikinci hanım olarak almıştı. O sıralarda 50 yaşındaydı Enver Paşa ve Matmazel Hortans 22 yaşındaydı. Padişahın izni alındı ve onun padişahın iznini havi telgraf üzerine İskenderiye'deki Avusturya konsolosluğunda her ikisinin de nikahı kıyıldı. Padişahın emri gereğince Türk heyeti 18 Nisan 1901 günü, çarşambaydı o günde, İstanbul'dan ayrıldı sevgili dinleyiciler. Heyeti bir Rus vapuru götürüyordu ve vapur 23 Nisan 1901 yılında Süveyş'e vardı. Süveyş'ten sonra Almanların Saksun vapuru ile yoluna devam etti Türk heyeti. Uzun süren deniz seyahati sırasında Çin'e ait haritaları incelediler. Yabancı dilde kitaplar okudular ve böyle vakit geçirdiler. Aynı vapurda Çin'e giden Avrupalı subaylar vardı. Onlardan da ahbaplık ettiler. Vapurdaki Türk heyetine Çin ile ilgili hadiseler anlatıldı. Çinli Müslümanlardan teşkil edilmiş bir ordu olduğu ve bu orduya bir Müslüman generalin kumanda ettiği söylendi. Evet, 4 Mayıs 1901 gününde heyet Kolombo Limanı'na, Seylan Adası'ndaki Kolombo Limanı'na vardı. Oradaki Müslümanlarla görüştü ve camileri gezdi. Kolası Ömer Nazım Bey bu yol uğraklarında hatıra defterine ilginç notlar kaydetti. Buna göre Kolombo'yu anlatırken Nazım Bey Müslümanların bir derece kapalı giyindiğini, Budistlerin ise yalnız ön taraflarını küçük bir şeyle kapattıklarını yazıyor. Diğer tarafları çırılçıplaktır diyor. Kadınların da aynı şekilde çıplak olduğunu söylüyor. Yine Nazım Bey, Kolombo'nun çok güzel bir şehir olduğunu, şimdiye kadar gezdiği ülkelerde efendim bu kadar güzel bahçeleri, bu kadar güzel köşkleri olan bir şehir görmediğini söylüyor. İngilizlerin çok güzel şatolar yaptığını ve şehri cennete benzettiklerini söylüyor. Akla gelen her türlü konforun, eğlencenin burada bulunduğunu söylüyor. İşte diyor Nazım Bey, İngilizlerin sömürgelerinde uzun yıllar mutluluk içinde vakit geçirebilmelerinin sebebini bu şehri görünce daha iyi anladım diyor. Herifler diyor ayaklarını bastıkları yeri imar ediyorlar. Neredeyse ikinci bir Londra yapıyorlar diyor. İngilizlerin diyor bu gayret ve çabasına hayran olmamak elden gelmiyor diyor. Kahve ve gazinoları yok diyor Nazım Bey. Çünkü herkes işiyle meşgul diyor. Boş vakit bulamazlar diyor. Onun için İngilizler vakit nakittir derler diyor. Halkı diyor öylesine alıştırmışlar ki çalışmaya. İnsan buradaki çıplakların çalışmalarını gördükçe hayran olmamak elinden gelmiyor diyor. Buranın en büyük mülki amiri bir İngiliz. Ömer Nazım Bey'in söylediğine göre. Polisler, askerler, memurlar yerli halktan. Bizim Türk Nasihat Heyeti 10 Mayıs 1901 tarihinde Perşembe günü Singapur'a vardı sevgili dinleyiciler. Enver Paşa saraydan hususi bir emir almıştı. Bunun gereğince her gittiği yerde önce Alman temsilcisini ve Alman generallerini ziyaret edecekti. Hal böyle olunca her gittikleri yerdeki Alman temsilcilerin heyetlerinde hüsnü kabul göstermesi lazımdı bizim heyeti. Ancak Singapur'da Türk heyetinin karşılanması şöyle dursun. Ziyaretine gidildiği zaman Alman konsolosluğunda bile kimseyi bulamadılar sevgili dinleyiciler. Meğerse Alman konsolosu at yarışına meraklıymış. Oraya gitmiş. Enver Paşa bu durumu öğrenince çok kızdı. Halbuki Singapur'da Alman konsolosuyla görüşmesi kendine verilen emir gereğince mutlaka gerekliydi. Türk heyeti Alman konsolosunu bulamayınca yerinde şehri gezdi ve burada geçen günlerini oradaki Müslümanlarla görüşerek değerlendirdi. Singapur'da Osmanlı tebasından olan Türk Müslümanlar vardı. Ayrıca yerli ve Çinli Müslümanlar da vardı. Şehir nüfusunun 1/3'ü Müslümandı ve şehirde 7 tane cami vardı. Türk heyetinin gelişini haber alan Müslümanlar kafile kafile oteli doldurdular, heyeti ziyarete geldiler ve onları gözyaşlarıyla uğurladılar. Singapur'da Türk Fahri Konsolosluğunu yapan birisi vardı. Bağdatlı Abdülhamit Efendi. Ayrıca Türkiye'nin muhtelif yerlerinden, mesela Kilis'ten, o zaman Türk hududunda bulunan Süleymaniye'den gelip de buraya yerleşen Türk tebası da vardı. Buradaki Türk tebasının işleri daimi bir konsolosluk açılmasını gerektirecek çoğunluktaydı. Bu bakımdan heyet reisi Enver Paşa'ya mevzu ile ilgili ricada bulundular. Halk Türklere karşı sempati besliyordu sevgili dinleyiciler. Daha önce Japonya seyahatinde batan meşhur Türk gemisi Ertuğrul'un faciası daha unutulmamıştı. Türk heyetinin dikkatini çeken, hatta gözlerini yaşartan bir hadise de buradaki camilerde cuma namazı kılınırken minarelere Türk bayrağının çekilmesi adetiydi. Halk, Türk heyeti Singapur'dan ayrılırken onları mızıkayla ve yüzlerce sandalla uğurladı. Enver Paşa hem bu manzarayı hem de burada daimi bir konsolosluk açılması gereğini bir raporla Babali'ye yani hükümete bildirdi. Enver Paşa'nın nasihat heyeti Çin'e yaklaşırken Batılılarla Çinliler arasında bir takım pazarlıklı müzakereler yapılıyordu, hatta sona ermek üzereydi. Batılılar Çin'den ağır bir tazminat istiyorlardı ve limanlarının bir kısmını kendi yararlarına kullanmak imtiyazını almak üzereydiler. Osmanlı heyeti İstanbul'dan ayrıldıktan bir ay sonra Şanghay'a vardıklarında Avrupalıların tamamen duruma hakim olduklarını ve Bokser isyanından eser kalmadığını gördüler. Avrupalılar Çinlilerden çok ağır para cezası istemekle beraber ayrıca başka konularda da ısrar ediyorlardı. Mesela Çin buhranına müttefik orduları başkumandanı Mareşal Valdersi ile Li Hung Chang'ın müştereken çare bulmasını istiyorlardı. Çinliler tarafından sokak ortasında öldürülen o Alman büyükelçisi Baron von Ketteler'in öldürüldüğü yerde onun anısına bir heykelin dikilmesini istiyorlardı. Yine bir Çin prensinin başkanlığında Almanya'ya bir heyet gönderilip Alman hükümetinden af dilenmesi, özür dilenmesi isteniyordu. Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Japonya ve İngiltere hükümetlerine her biri ayrı ayrı miktarlarda ve taksitlerle ödenmek üzere bir miktar tazminat ödenmesini Çinlilerin kabul etmesi isteniyordu. Çin limanlarının Avrupalılara ucuz fiyatta kiraya verilmesi ve bedelsiz olarak muayyen müddette onların istifadesine terk edilmesi, her iki ihtimal ya ucuz kiraya verecekler ya bedelsiz olarak bir müddet istifadeye terk edecekler. Bunları Çin hükümetinden istiyordu Avrupalılar. Bütün bu konular bir yıldan beri görüşülüyordu ve Çin'i altından kalkması çok zor bir duruma sokmuştu. Sultan Abdülhamit, Çin'e giden heyetin vazifeleri arasında Alman konsolosları ve Alman kumandanlarıyla temas etmesini de istemişti. Alman hükümeti, Türk hükümetine bu konuda heyetin hareketinden önce bilgi verdiğini açıklamıştı. Halbuki daha önce de söylediğimiz gibi Türk heyeti iki mühim yerde ziyaret ettiği Alman konsoloslarını yerinde bile bulamadı. Onlar böyle bir heyetin geleceğinden ve kendilerinin onlara müzaheret göstereceğinden habersizdiler. İşte daha önce de söylediğimiz gibi konsoloslardan biri meraklı olduğu at yarışına gitmişti. Diğeri de bu konuda kafi bilgiye sahip olmadığını söylemişti. Seyahatin maksatlarından en mühimi de bu Bokser ayaklanmasında öldürülen Alman büyükelçisiyle ilgili bir tetkikat yapılmasıydı. Bu isyanda Çin Müslümanlarının parmağı var mıydı? Heyetin maksadı oradaki Çin Müslümanlarına padişahın nasihatlarını, tavsiyelerini ve selamını ulaştırmaktı. Nitekim Türk hükümetinde kararlaştırılıp da padişaha sunulan teklifte heyetin Çin'de konuşma yaparken kullanacakları kelimeler üzerinde teker teker durulmuştu. Oh. Enver Paşa Çin'deki Avrupa orduları başkumandanı Alman Maraşeli Walderse ile de görüşmek mecburiyetindeydi sevgili dinleyiciler. Walderse, Alman İmparatoru Wilhelm'in Osmanlı padişahına yaptığı rica üzerine Çin'e nasihat için böyle bir heyet gönderileceğinden haberdardı. Fakat Türk heyeti Çin'e vardığı sırada Boksel isyanı bastırılmış, Avrupalılar rahata kavuşmuştu. Çin'de Batılılara karşı yabancılara ölüm, yabancılar defolun parolalarıyla ayaklanan Bokserler dağıtılmıştı. Hadise yatıştırılmıştı. Çinliler de büyük bir para cezasına mahkum edilerek susturulmuştu. Hadise tavsadıktan sonra oraya gelen Türk heyetinin Çin Müslümanlarıyla uzun uzadıya görüşmesinde müttefik orduları başkumandanına faydalı bir netice kalmamıştı. Bu bakımdan Valdersi, Enver Paşa heyetinin kendisine yardımcı olacak vasfı bulunmadığı görüşündeydi. Onun için hadise yatıştıktan sonra Çin'e ulaşan ve aslında geç kalan Türk heyetini biraz soğuk karşıladı. Enver Paşa, Yıldız Sarayı ile yaptığı hususi müzakerelerde, yazışmalarda durumu anlattı ve heyetin geri dönmesini teklif etti. Yıldız Sarayı'ndan gelen cevapta, Maraşal Walderse ile son yapılan görüşmelerin ne netice verdiği sorulmaktaydı. Enver Paşa, Almanların işleri bittiğinden kendilerinin bize maddi ve manevi ihtiyaçları kalmadığını bildirdi. Bu arada 3700 kadar Çinli Müslümanla iki tane camiye sahip olan Şanghay'da Hristiyanlarla Müslümanlar arasında bir ihtilaf doğmuştu. O ihtilafı Enver Paşa tatlılıkla halletti. Mesele şuydu. 1900 yılının Haziran ortalarına doğru başlayan ve Ağustos ortasına doğru hafifleyen Bokser isyanı sırasında Çin Müslümanlarının mezarlığına olayda payları vardır gerekçesiyle el konulmuştu. Hadisede Katoliklerin ve Protestan papazların da parmakları vardı. İşte Türk hükümdarı aynı zamanda Müslümanların halifesi olduğu için onun emriyle Çin'e gelen ve Bokser hadisesinin neticelerini inceleyeceğini, efendim adaletsizlikler varsa padişaha bildireceğini makamlara, resmi makamlara duyurdu Enver Paşa. Bu temaslarında Fransız kumandanını esas almıştı, hedef almıştı. Çünkü bu Şanghay'daki Müslüman mezarlığı Fransızların işgal bölgesi içerisindeydi. Fransız generali Enver Paşa'nın tekliflerini kabul etti. Çin Müslümanlarının mezarlığı geri verildi. Ancak orada bizim konsolosluğumuz bulunmadığı için Osmanlı tebasıyla bütün Müslümanların hukukunun korunması işi Fransız konsolosluğuna verildi. Çünkü o sırada Şanghay'da Rum, Ermeni ve Musevi olarak hayli Osmanlı azınlık tebası da bulunmaktaydı. Eğer Bokser isyanına katılan Çinli Müslümanlar varsa, bunlara nasihat etmek maksadıyla yola çıkan Türk heyetinin artık Çin'den dönüş vakti gelmişti sevgili dinleyiciler. Enver Paşa gerek padişah ve gerek diğer tanınmış kişiler için Çin'den hayli hediyeler kabul etti. Orta halli bazı Müslümanlar hediye olarak canlı koyunlar, ördekler, kazlar getirdi. Bunlar heyet arasında ihtilafa yol açtı. Kolağası Nazım Bey, bu diri koyunları, canlı kazları biz ne yapalım? Bu münasebetsizlik olur. Yemişleri alalım, diğerlerini teşekkürlerimizle iade edelim deyince, heyetteki hoca efendiler, Müslümanların hediyeleri reddedilmez, kalpleri kırılır prensibini ileri sürerek itiraz ettiler. Neticede kazlarla ördekler iade edildi. Ancak koyunlar oradaki bir caminin avlusunda kesilip kavurma yapılarak mesele tatlıya bağlandı. Enver Paşa ile kolağası Nazım Bey daha önce bu gibi dış gezilere katılmış, yabancı ülkeler görmüş, tecrübeli kimselerdi. Gidecekleri yerlerin iklim şartlarını bilerek ve hazırlıklı olarak bu seyahate çıkmışlardı. Diğerleri bu gibi bilgilerden mahrum idiler. Acemilikleri, ufak tefek uyarsızlıkları yüzünden hem hasta oldular, ara sıra da göze batacak hadiseler çıkarttılar. Mesela heyete katılan Tahir Efendi yedek çamaşır almamış, hatta yedek çorap almamış, koskoca Çin seyahatini göze almıştı. Bu yüzden değişik iklimleri giydiği tek elbise ve çamaşırla karşılayamayarak hastalandı. Yine heyetteki Mustafa Efendi bir keresinde vapurun salonuna yalın ayak ve iş donuyla inmiş, herkesin önünde Enver Paşa'dan büyük azar işitmişti. Hatta bu hadise üzerine Enver Paşa bu Mustafa Efendi'yi kamerasına hapsetmiş, başına da bir nefer dikmişti. Heyete dahil hocalardan Tahir Efendi İstanbul'dan bol miktarda Kur'an-ı Kerim almış ve bunu Çin Müslümanlarına bol miktarda dağıtmıştı. Evet. Türk heyeti, Türk nasihat heyeti Çin'de 21 gün kaldı sevgili dinleyiciler. Daha sonra dönüş için yola çıktı. Sibirya yoluyla Rusya üzerinden dönmek üzere bir Japon vapuruna bindi heyet. Önce Japonya'nın Nagasaki şehrine indi. Bu Nagasaki şehrinde 4 gün geçirdiler. Nazım Bey yine bu Nagasaki hakkında rapor yazmış. Oradaki intibalarını ondan öğreniyoruz. Şehrin küçük fakat latif dekorlu bir körfez içinde Boğazı andıran ağaçlık bir yerde kurulduğunu söylüyor Nazım Bey. Burada İzmirli bir Yahudi ile Türkçe bilen bir Rum'a rastladığını söylüyor. Bu Yahudi ve Rum'u yanına alarak, tercümanları da alarak şehri dolaşmış Nazım Bey. Evlerinin çok temiz olduğunu söylüyor. Kadınlarının günde 3 defa yıkandığını söylüyor. Ve Nazım Bey bu kadınların entari giyerek dizüstü oturmalarını bizim adetimize benzetmiş. Japonları çalışkan, şeytan gibi bir millet olduğunu söylüyor. Çalgılarının, şarkılarının Çinlilerden daha düzgün olduğunu söylüyor. Yine Nazım Bey'in enteresan bir tespiti var. Bu memlekette yani Nagasaki'de fuhuşun yani erkeklerle düşüp kalkmanın yasak olmadığını söylüyor. Hatta hükümetin bu konuda kadınlara kolaylık bile gösterdiğini söylüyor. Maksatları diyor Nazım Bey, Avrupalılarla nesil karışıklığı meydana getirmek. Öylesine diyor kadın bolluğu var ki bu Japonya'da diyor, dünyanın hiçbir tarafında bu kadarına rastlanmaz diyor. Kızlar bir haftalığına veya iki haftalığına Avrupalılara kiraya veriliyor. Bununla beraber Avrupalılara düşmanlar ve onları hiç sevmezler diyor. Yine Nazım Bey diyor ki İstanbul'un ne kadar dolandırıcısı varsa Polonyalı, Rum asıllı buraya gelmişler diyor. Birer meyhanemsi yer tutmuşlar, bir de kız oturtmuşlar. Buraya uğrayan gemileri, askerleri soyup duruyorlar diyor. Yine Nazım Bey, Japon sanayisini ileri bulmuş. Ama Alman sanayisinin kopyasından ibaret diyor. Avrupalılardan her şeyi almışlar, büyük bir gelişme yoluna girmişler diyor. Yine Nazım Bey, kolağısı Nazım Bey, Japonların mezheplerinin Budist olduğunu ancak Budist olan Çinlileri sevmediklerini söylüyor. Burada Protestanların ve Katolik olanların, özellikle Katolik olanların çok fazla olduğunu ve gittikçe de sayılarının arttığını söylüyor. Yine Nazım Bey yemekleri hakkında da bir takım tespitleri var. Çok değişik yemekler olduğunu söylüyor ve genellikle ekmek yemediklerinden bahsediyor. Nadiren et yerler ancak asla domuz eti yemezler diyor. Yedikleri umumiyetle pirinç, balık ve sebzeden, meyveden ibarettir diyor. İşte bu bakımdan cüsseleri küçük fakat güçleri büyüktür diyor Nazım Bey Japonlar için. Evet, nasihat heyeti Nagasaki'den sonra bir Japon gemisiyle Rusya'nın Vladivostok şehrine geldi. Oradan Moskova'ya, oradan da Odessa'ya geçtiler. 1 Ağustos günü de Olga adlı bir Rus vapuruyla Odessa'dan İstanbul'a hareket ettiler. Çin'e giden heyetin seyahati böylece 109 günde tamamlanmış oluyordu. Heyet daha önce Kore'ye de uğramıştı. Ayrılırken onu unuttuk. Çin'den ayrılırken sandallar dolusu Müslüman kendilerini mendiller sallayarak uğurladılar. Yine heyet malum bir ara trene binerek Moskova'ya gelmişti ve Moskova'da Kremlin Sarayı'nı gezmişti. Onu unutmayalım heyetin seyahat notları arasında. Heyet İstanbul'a döndükten sonra reis Mirliva Enver Paşa Çin seyahati hakkında Sultan Abdülhamit'e bir rapor verdi. Bu raporda özet olarak doğuda önemli noktaların İngilizlerin elinde olduğunu, İstanbul'dan Çin'e kadar deniz yolu üzerindeki mühim merkezlerin hiçbirinde Türk konsolosluğunun bulunmadığını belirtiyordu. Bu durumun ekonomik ve politik açıdan aleyhimize olduğunu belirtiyordu. Çin Müslümanlarının da din bakımından zayıf oldukları için, daha doğrusu dini bilgi bakımından zayıf olduğu için buraya şuurlu din adamlarının gönderilmesini padişaha teklif etmişti. Evet, Nazım Bey, seyahatin renkli kişisi, kol ağası Nazım Bey, her yerde olduğu gibi etraflı notlar tutmuş ve padişaha verdiği raporda Enver Paşa'nınkinden daha ilginç. Enver Paşa işin siyasi yönünü anlatıyor fakat Nazım Bey'in padişaha sunduğu, saraya sunduğu rapor çok daha enteresan. Nazım Bey, irade üzerine hareket ettiği saati, Mısır'a, sonra Aden'e varışını ve seyahatin 33. günde Şanka'ya varışını bildiriyor. Bindikleri Alman vapuru posta vapuruymuş ve muntazammış. Her türlü istirahatleri temin edilmiş ve hiçbir zahmete, meşakkate uğramadan rahatlıkla Çin'e ulaştık. Bu sizin sayenizdedir diyor Padişah Nazım Bey. Yine yolculukları sırasında uğradıkları Kolombo ve Singapur şehirlerindeki Müslüman ahalinin grup grup vapura geldiklerini, efendim halifelik makamına sadakatlerini, bağlılıklarını ağlaya ağlaya anlattıklarını yazıyor. Bu ülkeler diyor her ne kadar İngiliz idaresi altında ise de camilerinde Sultan Abdülhamit'in padişah oluşunun cülusun 25. yıl dönümü vesilesiyle Osmanlı bayrağı astıklarını söylüyor. Hatta bunun adet haline geldiğini söylüyor. Ayrıca bu 25. yılda şehrin Müslüman mahallelerini donatarak büyük şenlikler yaptığını, bu hareketlerini her ne kadar İngiliz hükümeti engellemek istemişse de ahalinin İslamiyet'e ve halifeye sıkı bağlılığını göz önüne alarak müdahale etmediğini söylüyor. Yine Nazım Bey doğuda demir yollarının mühim noktalarının İngilizlerin elinde bulunduğunu söylüyor. Aden, Kolombo, Singapur, Hong Kong tamamen İngilizlerin idaresi altında. Ve tabii son derece muntazam, bakımlı, askeri bakımdan da tahkim edilmiş şehirler. Özellikle diyor bu yerler ticaret gemilerinin kömür ve su depolarıdır. Bu bakımdan önemlidir diyor Nazım Bey. Buralarda İngiliz donanmasıyla savaşacak devletlerin gemilerinin harekete geçmesi çok güç diyor. Çünkü diyor kömürsüz kalırlar diyor. Bu durumu anlamış diyor bazı devletler, bilhassa Alman hükümeti bu deniz yolu üzerinde bazı önemli mevkileri elde etmeye çalışıyor. Ama geç kaldığı için başarıya ulaşamamıştır diyor Nazım Bey. Almanlar bazı şehirleri elde etmişler. Özellikle Kiacheo'yu. Ruslar Port Arthur limanını. İngilizler Wai Hai ve Hong Kong'u. Fransızlar Tonkin'i elde etmişler. Çinlilerin ihracatını, ithalatını idareleri altına sokmuşlar. Böylece gümrük gelirlerinin de çoğunu yutmaya başlamışlar diyor. Son günlerdeki Çin hadisesinde diyor Nazım Bey, büyük devletlerden büyük rol oynayanlardan biri diyor Çarlık Rusyası'dır. Mançurya eyaletindeki Rus Kazakları Çinliler hakkında kötü muameleler uygulamış. Bazı köylerle şehirler yağma edilmiş, hatta yakılmış. Şanghay'daki Çinlilerin isyanda, ihtilalde bir parmakları olmadığı halde bir çare ahaliye hayvandan aşağı muamele yapılmış diyor Nazım Bey. Hatta Şanghay'daki millet bahçesinin kapısına "Buraya köpeklerle Çinliler giremez" tabelası asılmış. Köpekleri hatta Çinlilerden de öne alan bir tutumu gösteriyor diyor Nazım Bey. Halbuki diyor Çinliler yaratılış itibariyle naziktirler, terbiyelidirler. Bilhassa diyor misafirperverlikleri hiçbir Avrupalı da yoktur diyor Nazım Bey. Nazım Bey saraya arz ettiği o enteresan raporunda yine diyor ki buradaki Müslümanlar halk arasında iyi tanınmış kişilerdir diyor. İslamiyet'in esaslarına muhafaza etmişlerdir. Değişik halleri vardır. Ancak bazı hususlarda İslam adetlerine aykırı tarafları vardır. Mesela Çin Müslümanları diğer Çinliler gibi giyinir, saçlarını uzatırlar diyor. Tabii bu adete uydukları için oradaki Çinli Müslümanlar Çinliler. Uygurlarda böyle bir şey yok. Yine Nazım Bey diyor ki Çin Müslümanları siyasi hadiselerde tarafsız kaldılar diyor. Özellikle Buxer hadisesinde sahile yakın olan Tianjin'de Avrupalıları bile himaye etmişlerdir diye bunu padişaha bildirmiş Nazım Bey. Çinliler diyor ekseriyet itibariyle Budist. Budizm diyor zaten burada resmi mezheptir. Ancak Müslümanların Çin hükümeti nezdinde itibarlı bir yeri var diyor. Her ne kadar Çinlilerin resmi mezhebinde yani Budist olanlarla Müslüman Çinliler arasında birçok kanlı savaşlar, hatta bir keresinde Yunnan vilayetinde 30 bin kadar Müslüman öldürülmüş ama buna karşılık veren Müslümanlar da Kırmızı Nehir sahilinde oturan Budist köylerini yer bir etmişler. Sonunda Çin hükümeti Müslümanlara hak vermiş ve olay kapanmış. Yine Nazım Bey 21 gün kaldıktan sonra diyor Sibirya yoluyla Rusya üzerinden dönülmek üzere bir Japon vapuruna bindik diyor. Çin'deki ahali diyor buradaki Avrupalıları hayranlıkla, hayretle bırakarak hiç kimseye nasip olmamış, görülmemiş bir uğurlama merasim yaparak bizi uğurladılar diyor. Yine Nazım Bey de uğradıkları limanlarda konsolosluğumuz olmadığı için oradaki gerek Müslümanların gerek alışveriş maksadıyla oralara gitmiş olan Osmanlı tebaasının hayli zorluk çektiğini ve bu tutum ticaretin gelişmesini de engellediğini padişaha bildiriyor. Osmanlı tebasından birçok Musevi'nin Hindistan'a ve Çin'e giderek para kazandığını, ancak kendilerini himaye edecek bir konsolos olmadığı için başka devletlerin tabiyetine geçmeye mecbur kaldıklarını bildiriyor. Moskova'ya vardıklarında Nazım Bey, ticaret maksadıyla oraya gelmiş birçok sadık Osmanlı tebasına tesadüf ettiklerini bildiriyor. Milliyetleri değişik olan birçok Müslümanlarla da görüştüklerini, hepsinin burada bir konsolosluk bulunmadığından şikayetçi olduğunu bildiriyor. Demek ki Nazım Bey de Enver Paşa gibi padişaha bu ziyaret ettikleri yerlerde Osmanlı konsolosluğunun bulunmasının ehemmiyetinden bahsetmiştir. kadar vaktiyle böyle seyyar satış yapan tüccara, aslında tüccarların hepsine bezirgan denirdi. Daha sonraları fazla kar endişesiyle hareket eden kimselere, bilhassa küçük ticaretle uğraşan Yahudiler için bu bezirgan tabiri kullanılırdı. İşte vaktiyle böyle bir seyyar bezirgan, bir Musevi bezirgan Ödemiş havalesinde geziyormuş. Geceyi geçirmek üzere bir kahveye girmiş. Bakmış peykelerde efeler kurulmuş, oturmuşlar. Ödemiş'in malum efesi meşhur. Bunları görünce bir köşeye sinmiş. Tabii o zamanlar böyle uzaktan gelenler köylüler için büyük bir haber kaynağı. Ne haber verecek? Dünyada ne var ne yok ondan öğrenecekler. Neyse köylüler bu uzaktan gelen adamın yanına gelmişler. Onun getirdiği haberleri öğrenmek istemişler. Bezirgan o efeleri görünce zaten korkudan ne diyeceğini unutmuş. Selameti çocukluğundan beri hafızasında kalmış bir masalı anlatmakta bulmuş. Yunun birinde demiş, padişahımız efendimizin kiziyle sadrazamimiz efendimizin oğlusu beraber yunul verdiler demiş. Kizin ismisi Zuhre'ydi, oğlumuzun ismisi Tahir'iydi, beraber yunul verdiler demiş. Şimdi dinleyenler arasında fevkalade asabi, böyle her söze karışmayı boynuna borç bilen bir efe, huyu icabı, efelik raconu icabı derhal atılmış. Ülen de baken bana, bu çocuklar delikanlı mı demiş. Bezirgan, evet yenciydiler demiş. Seni mi sevecek bu? Sevişecekler ya demiş. Efe bizimki. Neyse kahvedekiler araya girmişler. Efe'yi yerine oturtmuşlar. Bezirgan devam etmiş, Yahudi bezirgan. Padişahımız efendimiz bu çocukların siviştiklerini anlayıncaz, Tahir efendiyi uzak bir yere göndermiş ve yüzüme görünmesin demiş. Zuhre sultanımızı da yaptırdığı 70 katli bir sarayın üstünde hapis koymuş. Şimdi Efe soruyor. Ülen kaç kat yaptırdı sarayı bu? Bezirgan diyor ki 70. 70. katta mı hince Zuhre? Öyledir Efe Hazretleri diyor Bezirgan. Efe diye gidi saraya bak be deyip efendim böyle takdir makamında bir ıslık çalıyor. Kahvedekiler Efe'yi susturuyorlar yine. Yahudi hikayenin arkasını anlatmaya devam ediyor. Aradan yün nereye geçmiş? Tahir suyurundan sivişmiş. Zuhre'sini arayarak sarayını bulmuş. Yanında yitirdiği sazini zimbir tadıncaz, Zuhre telaş ilan pencereyi açmış. Yildin mi Tahir diye sarkıncaz, saçları yere değmiş. Tahir efendi kızın saçlarına tutunup yokkariye çıkmış. Bizim geveze Efe atılmış yine. Ülen demiş, kaçıncı kattaydı bu Zuhre? 70 demiş bezirgan. Yemişinci kattan değdi mi bunun saçı yere? Değdi demiş bezirgan. Efe sağ elini dizine vurmuş. Diye gidi saça bak be demiş. Bir ıslık daha koyuvermiş. Efe'yi yine susturmuşlar. Bezirgan yine başlamış. Padişahımız Tahir Efendi'nin yizlice saraya geldiğini haber alıncaz, kilicine sarılarak demeye kalmamış Efe atılmış hemen. Ülen beye bak demiş. Sen benden nasihat, padişah haber vermeyeceksin. Bir, kılıcı yaktırmayacaksın. İki, böyle yerinden fırlamaya hazırlanırken yine arkadaşlar Efe'yi yatıştırmışlar. Efe kendinden geçmiş hikayeyi dinlerken. Neyse bizim Yahudi bezirgan bu defa korkudan sesini bir perde daha alçaltmış, devam etmiş. Odaya girmiş. Tahir ile Zühre'yi beraber yoruncaz kilicini sallamış. İkisini de cennete göndermiş. Ocağın sana herif demiş Efe. Sana padişah haber vermeyeceksin demedim mi ben? Bunları öldürmeyeceksin demedim mi ben? Hincin edeceksin gari de bakalım diye hiddetini son perdeye vardırmış. Yanındakiler yine karışarak adamcağızı oturtmuşlar. Bezirgana sen devam et, kesme demişler. Yahudi devam etmiş. Padişahımız hiddetini yenincez, çocukların ölümüne yüzünün yaşlarını mendiline tutarak has bahçeye çekilmiş. Ağlamış, ağlamış. Efe dayanamamış gene. Ağlayacak o, daha çok ağlayacak demiş. Bezirgan, ağacın üzerinde ispinozun kuşları yatıyormuş. Demiş ki, kuzum, padişahımız neden gözyaşları döküyor? Öteki kuş cevap vermiş. Çocuklarını öldürdü, ona için ağlıyor. Padişaha göre güçlük olur mu? Yavur dağının altından bir su yetirse, çocuklarının yüzüne 7'şer damla dökse, bu çocuklar dirilir be, dediler. Padişahımız emir verdi, bu su yetirildi, döküldü, çocukları dirildiler. Şimdi Efe sağ ayağını bileğinden kavramış, sol dizin üzerinde tutuyor. Birdenbire oturuşunu değerleniyor. Bezirgan'ın üzerine hindi dirildi mi bunlar diye soruyor. Bezirgan dirildi ya diyor. Efe cevap veriyor. Ülen Bezirgan diyor. Bunun arasında bir parça tevatü, bir parça mübalağa var ya. Neyse diyor.
İzmir'in kabakları dökülür yaprakları. İzmir'in kabakları dökülür yaprakları. Bize de derler çakıcı. Fidan boylu yıkarız konakları. Bize de derler çakıcı, yar fidan boylu yıkarız konakları. Servim senden uzun yol, yaprağında düzüm yok. Servim senden uzun yol, yaprağında düzüm yok. Kamalı'da zeybek vuruldu, fidan boylu çakıcıya sözüm yok. Kamalı'da zeybek vuruldu, yar fidan boylu çakıcıya sözüm.
Büyükada'da bir adamın kirası ile geçindiği eşeği koşmamaya başlamış. Eşek koşmayınca tabii müşterisi de azalmış. Satsa aç kalacak. Satmasa kimse bilmiyor. Dertli dertli düşünüp dururken dostlarından birisi sokulmuş sormuş. Yahu demiş, ne düşünüyorsun demiş. Sorma demiş. Benim eşeğe bir hal oldu demiş. Ne yürüyor ne koşuyor demiş. Kimseler de bilmiyor demiş. Hasta desem değil, yaşlandı desem değil, anlayamadım ve selam diyor. Malum o adanın eşekleri meşhurdur. O da otomobil olmayınca hala yakın zamana kadar eşeklere binerlerdi. Neyse arkadaşı ona demiş ki merak etme demiş. Çaresini buluruz demiş. Git demiş şu bakkaldan biraz neft al demiş. Eşeğe bindikleri zaman demiş kuyruğunun altına bir parça sürüver demiş. Bak bakalım demiş eşeğin tozuna yetişen olur mu demiş. Adamcağız sevinmiş bakkala koşmuş. Neft yağı almış. Şişeyi cebine yerleştirmiş. Vapurdan çıkacak müşterileri beklemeye başlamış. Bunun eşeğine sokulanlara öteki eşekçiler efendim bu ne yürür ne koşar. Buna kimseler binmez sakın binmeyin. Benimki yıldırımdır şu da şimşektir filan diye adamın müşterisini kendilerine çekmeye uğraşırlarken bu bizimki hiddetle yalan söylüyorlar beyim inanmayın. Benim eşeğimi burada geçecek bir tek eşek yoktur. Varsa bedava gezdiririm diyor. Fazla münakaşaya meydan vermeden tur yapmak isteyen müşterisini eşeğe bindiriyor. Bindiriyor ama eşek Bermuda'da olduğu yerde saymaya başlıyor. Adam derhal elini neft yağı şişesine atıyor. Avucuna döktüğü neft yağını eşeğin arkasına sürüyor. Eşek birdenbire yıldırımlaşıyor. Bir dört nal ki haddin varsa tut. Herif eşeğine yetişemeyeceğini anlayınca hemen şişeye sarılıp bir parça da kendi arkasına sürüyor. Telaşından da biraz fazlaca kaçırıyor. Bunlar atlı karınca gibi uçarak adanın etrafını dönüyorlar. İskeleye geldikleri zaman müşteri memnun, hayran, arkasında aynı süratle eşeğini takip eden eşekçiye aferin oğlum diyor. Bu eşeğin sürati yanında söylediklerin azmış diyor. Ben diyor Arap atlarında bile böyle sürate tesadüf etmedim diyor. Senin de bu kadar koşmana şaşmadım desem yalan olur. Al şu paranı bahşişinle beraber diye eşekçiye parayı uzatırken adamcağız telaşla cevap veriyor. Beyefendi siz parayı şuraya bırakıverin ben bir tur daha yapacağım. Kendisini baba yiğit sayan bir adam yolda giderken ensesinde bir tokadın şakladığını ızdırapla hissetmiş, geri dönmüş. Bu küsta her kim ise mutlaka haddini bildirmek üzere vay demiş, bana ha demiş, davranırken bir de ne görsün. Meğer ensesine imrenerek şamarı vuran dev gibi kocaman bir kabadayı. Bizimki şaşalayarak sormuş, bana bak demiş, ciddi mi vurdun, şaka mı demiş. İri kıyım pehlivan kestirip atmış. Ciddi demiş. Ne olacak demiş. Bizimki he şöyle söyle demiş. Yoksa benim şakaya hiç tahammülüm yoktur. Kadının birisi kunduracı dükkanına girmiş bir ayakkabı almak istemiş. Dükkan sahibi tarafından getirilen ayakkabıları birer birer giymiş ve muayene etmiş. Fakat hiçbirini beğenmemiş. O kadar çok ayakkabı giyip çıkarmış ki ne dükkanın içinde ne de vitrinlerde giymediği tek bir ayakkabı kalmamış. Nihayet dükkancıya başka ayakkabınız yok mu deyince dükkancı aman efendim demiş dükkandaki ayakkabıların hepsini ayaklarınızdan geçirdiniz. Baksanıza dört bir tarafınız boş kutularla dolu daha ne olsun diye mukabele etmiş. Kadın bunun üzerine iyi ama demiş benim daha yarım saat boş vaktim var. Ben bu zamanı nasıl geçireceğim demiş. Adam balık avına çıkıyormuş. Hanımı aman demiş dikkat et demiş. Kaza geliyorum demez demiş. Adam yok şekerim demiş. Telaş etme demiş. Bir şey olmaz demiş. Hayır hayır demiş. Ben çok merak ederim demiş kadın. Yahu demiş adam fırtına yok demiş. Merak edecek ne var demiş. Kadın, vallahi bilinmez ki demiş kocasına. Hele sen ihtiyaten şu saatinle cüzdanını bırak da öyle git. Sevgili dinleyiciler, böylece bir Çınar Altı programının da sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınar Altı.